Ayrım 21.
Sayfa 211. Safinaz çayları tazelemiş, müesserin dizleri dibindeki yerini almıştı. Kavrayamadığı konuların tartışılmasından sıkılmamış, aksine herkesin müesseri hayranlıkla dinleyişinden kendine bir gurur payı çıkarmıştı. Bu gururu paylaşmak istiyordu. Kapının kenarında duran Bekir'in yanına gitti. Yürekli incir rençberini bileğinden tutup getirdi. Birlikte müesserin dizlerinin dibine çöktüler. Bekir, Safinaz'ın kulağına fısıldadı. Günü geldiğinde Fuat Naci bunların ne olduğunu anlayacak. Berin Hanım kapıdaydı. Abdi Ağa kapıdaydı. İkisinin de ağzını bıçak açmıyordu. Serbest fırkanın kapatılma kararı Çakır Beyliğe bomba gibi düşmüş ve herkes bu ani ve sevimsiz haberin şaşkınlığı içinde Adnan Bey'in hangi tavrı takınacağını merak etmeye başlamışlardı. Adnan Bey'in Aydın'dan yola çıktığı haberi gelince Abdi Ağa haberi koşarak Berin Hanım'a ulaştırmış ve haddini bilmenin örneğini vermişti. Sizler her zaman bizim başımızın tacısınız. Berin Hanım Abdi Ağa'yı içeri almış, birlikte Sekizgen Kule'ye çıkıp etrafı seyretmişlerdi. Ekim sonrası uçsuz bucaksız toprakların tazeliği heyecanlı bir gelin nefesi gibi buğuluydu. Uzakların sıcaklığı, yağmur damlalarının serinliği, Çakır Beyliğe has bir ılıklığın hazzıyla yüzlerini okşuyordu. Bu yeşilliğin bereketine bak. Hayatın lezzetini nasıl da içine sindirmiş, nasıl da cömert bir şefkat ve ısrarla kendini sunuyor. Abdi Ağa, Berin Hanım'ın sıkıntısını anlıyordu. Adnan Bey'in Çakır Beyli'de çiftliğiyle meşgul olmasını ve siyasetten uzak durmasını istiyordu. Doktor Nazım'ın idam edilmesi, Evliyazade ailesinde siyasetten uzak kalınması için ağır bedelli bir ders olmuş ve telafi edilmesi imkansız bir kayıp yaratarak herkesin yüreğine bir korku yerleştirmişti. Abdi Ağa bu acı hatırayı tazelemek istemiyordu ama Adnan Bey'in durumunun da kavranması gerektiği konusunda kararlıydı. Bazı adamların ruhları geniştir, dar kalıplara sığdırılamaz. Büyük gelin, senin dualarını anlıyorum ama bağışla beni. Allah'ın takdiri senin dualarından daha öndedir. Ağamın ruhu bu uçsuz bucaksız dediğin darlığa sığmaz. Berin Hanım susuyordu. Abdi Ağa'nın söylediklerindeki gerçeği görmüş ama iyi niyetli dualarının Allah katında kabul göreceğine de inanmıştı. Abdi Ağa küçük bir hatırlatma daha yaptı. Piyanonun Çin'e çayından geçirilişi gözümün önünden gitmiyor. O kıratın suya sürülüşü aklıma geldikçe ölüyormuşum gibi korkuya kapılıyorum. O gün anladım ki ağamın ruhunu hiçbir kuvvet bir dar kalıba sokamaz. Beyin Hanım'a yaklaştı. Ben aşağı iniyorum. Çakır Beyli de ağa kapıda karşılanır. Adnan Bey kapıda göründü. Abdi Ağa eline sarıldı. Beyin Hanım cümle kapısını ardına kadar açmış, bir yuvanın sıcaklığını evin eşiğine kadar getirmişti. Her şey sizi bekliyor efendim. Takdiriniz neyse kabulümüz odur. Birkaç adım atınca ekledi. Soframız hazır. Adnan Bey'in sevdiği yemekler pişirilmiş, intizam içinde sofraya konulmuştu. Billur sürahinin içinde rakı ve yan yana iki kadeh bereketli sofranın heyecan verici davetini uzatıyordu. Adnan Bey sofraya doğru yürürken birden durdu, piyanonun yanına gelip kapağını kaldırdı. Hiçbir şey kötü gitmemiş gibi gözlerinde sıcak ve mutlu bir tebessüm vardı. Haydi bana o şarkıyı çal. Adnan Bey, Berin Hanım'ın piyanonun başına oturmasını beklemeden istediği şarkıyı mırıldanmaya başladı. Beyhude değil, nale bu ahım, kaderim var. Berin Hanım, Adnan Bey'in yanına geldi, elini tuttu, birlikte piyanoya doğru yürüdüler. Berin Hanım tabureye oturdu ve kendi tercihindeki namelere mısralarında bir şükran duygusunu dillendirdi. Sana ey canımın canı efendim. Gazi geliyor sözüyle bütün Aydın ışıklandı. Her sokak sanki cennetti artık. Gazi Hazretleri önce Bey Camii'nin avlusunda biraz dinlenmiş, kendisine getirilen çayı içip karşılayanlarla sohbete başlamıştı. Şiddetli bir Şubat soğuğu vardı. Demiryolu üzerindeki köprüde tütün satan esnafla yarenlik ediyordu. Gazi Hazretleri Türk Ocağı binasını ziyaret ettikten sonra Aydın'dan ayrılacaklardı. Şehitler Abidesi'nin bulunduğu meydanda yapılan park çalışmalarını gezmiş, sokağın ortasında kış günü olmasına rağmen sallanarak gezinen develeri seyrederek mutlu olmuştu. Sıcak iklimlerin cefakar hayvanları soğuk bir Aydın ikindisinde çıngıraklı bir tahammül içindeydiler. Parka açılan en geniş caddenin ucunda kuleli bir beyaz ev görünüyordu. İki katlı beyaz binanın kulesi de iki katlı olarak yapılmış ve ucuna dikilmiş bir büyük paratonerle kötü bir ihtimale göre korunması sağlanmıştı. Binanın kime ait olduğunu sordu. Gazi'nin sorduğu bina yeni tamamlanmıştı ve İbrahim Ethem Bey'e aitti. Park sinemasının önünden geçildiğinde meydanın genişliğine bakan binanın kuleli manzarası insanı büyüleyen bir güzellikle dikkat çekiyordu. Bu binanın ilhamı Adnan Bey'in Çakırbeyli çiftliğinde inşa ettirdiği yeni çiftlik evinden alınmıştı. Aynı günlerde inşaatı başlatılan bütün binaların köşelerine bir kule inşa ettirilmesi adet olmuştu. Vali konağı henüz bitmiş, kulenin kurşunları Gazi'nin gelişine yetiştirilmek için ustalar gaz lambaları altında sabaha kadar çalışmışlardı. Ethem Bey'in evindeki kule, Park Sineması'nın üç büyük kapılı cephesinin iki yanında inşa edilmiş kulelerle bilek güreştiren iddia içindeydi. Parkın güneyindeki sokağın girişindeki geniş bahçenin yuvarlak havuzunda çevreye serinlik püskürten fıskiye vardı. Gazi Hazretleri askeri mahfil binasının önünden geçerek demir yollarını gezdikten sonra kentten ayrılmak üzereydi. Yeni yapılan vali konağında yemek hazırlandığını söyledi. Gazi Hazretleri'nin böyle telaşlı biçimde Aydın'dan ayrılması hayret yaratmış ve özel bir sebebi olmadıkça bu acele gidişin söz konusu olmayacağı fısıldanıyordu. Valinin ısrarıyla Gazi Hazretleri yemeği kalmayı kabul etmiş ancak sofranın kalabalık olmaması için ilgilileri uyarmıştı. Sofra henüz hazır değildi. Vali konağının elektriği yoktu ve böyle soğuk bir günde Gazi'ye verilecek yemeğin sıkıntılar yaratması muhtemeldi. Genç bir sanat okulu öğrencisi ileri fırlamış ve sanat okulundan vali konağına çekilecek elektrik hattıyla istenen aydınlatma ve ısıtmanın sağlanabileceğini söylemişti. Büyük yangında tamamen yok olan hükümet konağı eskisinin temelleri üzerinden yeniden inşa edilmişti ve Gazi Hazretleri yeni hükümet konağının önünden geçerken binanın geniş alnını göstermiş ve fısıldamıştı. Aydın Vilayet Konağı. Gazi Hazretleri birden karşısında duran genç adama baktı. Görüntüsünde dikkat çeken bir şey yoktu. Sakin duruyor ama söylemesi gereken konuyu hiçbir şekilde elden çıkarmayacağını belli ediyordu. Adnan Bey kendisini takdim etti. Ben Cumhuriyet Halk Fırkası Aydın İl Başkanı Ali Adnan. Partiyi teşriflerinizi bekliyordum. Uğramadan ayrılacağınızı söylediler. Buraya kadar geldim. Beni dinlemeden gitmemelisiniz. Gazi Hazretleri Adnan Bey'i de yemek salonuna davet edip ayaküstü birkaç cümlelik sohbetle sıra sağmayı düşünmüştü. Adnan Bey çetin ceviz çıktı. Ben sohbete değil, zat-ı devletlerinize malumat arzına geldim. Sizi parti binasında bekliyorum. Gazi Hazretleri işi uzatmadı. Yemekten sonra kahveyi sizde içeceğim. 3-4 dakikalık bir zahmetim olacak. Gazi Hazretlerinin neden böyle davrandığını anlamak mümkün değildi. Her gittiği ilin önce valisini ziyaret eder, sonra Cumhuriyet Halk Fırkası binasına geçerek halkla sohbetini bu binada yapardı. Aydın'a gelişinde valiyi ziyaret etmiş, herkesin Cumhuriyet Halk binasına gideceğini beklediği yerde Gazi Hazretleri sanki böyle bir bina yokmuş gibi kentin sokaklarında ve parklarında dolaşmaya başlamıştı. Adnan Bey Gazi Hazretlerine ne söyleyeceğini iyi biliyordu. Serbest fırkanın da ömrü 3 ay sürmüş, Gazi'nin emriyle kurulan parti yine Gazi Hazretleri'nin emriyle kendini feshetmişti. Türkiye'nin demokrasi hareketi yeniden kesintiye uğramış ve yukarıdan verilen emirlerle kurulan partilerin ülkeye demokrasi getirmelerine mümkün olmadığı artık anlaşılmıştı. Türkiye gerçek bir demokrasi hareketini nasıl olgunlaştırabilirdi? Adnan Bey bu konuda görüşler geliştirmişti. Bunların anlatılması gerektiğine inanıyordu. Adnan Bey serbest fırkanın kapatılmasından sonra Çakılbeyli'ye dönmüştü. Ancak kısa süre Cumhuriyet Halk Fırkası'lı eşraf ve memurlar kendisini ziyarete gelmiş ve Cumhuriyet Halk Fırkası il başkanı olması için Adnan Bey'i ikna çalışmışlardı. Henüz 30'unu tamamlamıştı. Serbest fırka başkanı olarak partinin liberal ekonomi politikasını yaymak ve vatandaşları liberal ekonomiye alıştırmak için Cumhuriyet Halk Fırkası'nın devletçi ekonomi politikasını ağır dille eleştirmiş ve dikkat çekmişti. Hatta iştirak oyuncu müesser bir ara Adnan Bey'i uyarmak gereğini duymuştu. Adnan Bey, Cumhuriyet Halk Fırkası sabrı, tahammülü olan parti değildir. Dikkat et. Serbest fırkanın kapatılmasından sonra ortaya çıkan yeni durum, Aydın'da siyasetin ehil ellerde değerlendirilmesi fikrini öne çıkarmış ve Adnan Bey'in serbest fırka için gösterdiği gayrete dikkat çekilmişti. Şimdi serbest fırka kapatıldığına göre bu genç adamın siyaset ateşini daha iyi değerlendirmek mümkün olabilirdi. Böyle düşünen siyasetçi çoktu. Adnan Bey'i Cumhuriyet Halk Fırkası'nda siyaset yapmaya davet etmeyi düşünenler harekete geçmişlerdi. Aydın eşrafının baskısı ağır gelmiş ve valinin de araya girmesiyle Adnan Bey Cumhuriyet Halk Fırkası il başkanı olmuştu. Geçmişte yaptığı eleştirileri unutmuyor ama bunların bir gün mutlaka siyaset sahnelerinde tartışılması gerektiğini her vesileyle söylüyordu. Gazi Hazretleri'nin teşrifi bu görüşlerinin kendisine aktarılması için iyi bir fırsat olacaktı. Gazi Hazretleri yemek davetini reddedip kendisini parti merkezinde bekleyeceğini söyleyen gençten etkilenmiş ve validen ayrıntılı bilgiler almıştı. Vali Adnan Bey için dikkat çekecek şeyler söylemiş ve Gazi'nin mutlu olacağı bir sırrı fısıldamıştı. Menemen katillerini Aydın'da ilk teşhir eden kendisidir. Sonra Adnan Bey'in Kubilay'ın şehit edilmesinin ardından Cumhuriyet Halk Fırkası binasında yaptığı konuşmanın metnini Gazi Hazretleri'ne takdim etti. Adnan Bey'in bu konuşmasında heyecandan çok önemli bir siyaset tahlili vardır efendim. Adnan Bey Cumhuriyet Halk Fırkası binasındaki sohbet toplantılarında zaman zaman tarih tahlilleri yapıyor ve günün olaylarını tartışarak bir aydınlık zemin oluşturuyordu. Türkiye'nin rejim değişikliğinin önemine işaret eden konuşmasında bütün aydın eşrafını şaşırtan şeyler söylemişti. Adnan Bey'e göre dünya tarihinde rejim değişikliği gerçekleştirilmiş devletler zaman zaman tarihe dönerek mazilerini sorgulamalıydı. Bu sorgulamanın yeni rejimin eskisinin yakasına yapışan hesaplaşma kabadayılı olmadığı, aksine tarihten ibret ve ilham alma terbiyesi ve cesareti olduğu belirtilmeliydi. 1699 Karlofça ve 1718 Pasarofça'dan sonra Osmanlı'daki çöküşün hızları ve etkilerini anlatıyor ve Lale Devri'nin bir dönüm noktası olduğunu söylüyordu. Adnan Bey'e göre Lale Devri ön tanzimat hareketiydi. Batılılaşma ve aydınlanma hareketimizin ilk adımını oluşturuyordu. Tarih yazıcılığında şiirde, musikide, mimaride, felsefede, bilimde, edebiyatta, sanatta, kültürde, teknikte en aydınlık örnekleri başlattığımız dönemi böyle başlattık diyordu. Adnan Bey'e göre Gazi Hazretleri'nin işaret ettiği muasır medeniyet seviyesine bu yoldan gidilebilirdi. Çağdaş medeniyeti hedef alan gayretlere rağmen amaçlanan sonuçlara ulaşılamamıştı. Çünkü yenileşme hareketi bazı karanlık güçlerin husumetini çekmişti. Osmanlı'nın mahkus tarihindeki karanlık dehlizlerden birisi de bu tertipçi kadronun hazırladığı isyandı. Sonunda bu kadro patrona Halil'i Arnavutluk sahillerinden İstanbul'a getirterek bir büyük aydınlanma hareketini tekrar karanlığa gömmüştü. Nevşehirli İbrahim Paşa'yı, şair Nedim'i, Tamburi Mustafa Çavuş'u öldüren bu karanlık hareket, 3. Selim'i yok eden, Kabakçı Mustafa'ya uzanan bir fitne ve irtica ufunetinin yuvasıydı. Bu iblis hareket şimdi de Cumhuriyet'in yakasına yapışmak istemişti. Gazi Hazretleri 3-4 dakika dediği ayaküstü bir kahve sohbeti için kapıdan göründüğünde Adnan Bey bütün partili arkadaşlarıyla kendisini karşıladı. Gazi Hazretleri'nin kahveyi nasıl içtiğini biliyordu. Kahvesi hazırlanmış ve oturduğu koltuğun yanındaki sehpaya konulmuştu. Gazi Hazretleri kahvesine uzandı, peş peşe birkaç yudum da bitirdi. Gerçekten telaşlı bir hali vardı ve hemen kalkıp gitmek ister gibiydi. Adnan Bey'in Türkiye'nin meselelerine verdiği önemi 3 dakika içinde anlatması mümkün değildi. Kısa bir girişle asıl söyleyeceklerinin başlığını belirler ve eğer bu konularla Gazi'nin ilgisini çekebilirse asıl anlatmak istediklerini sıraya koyabilirdi. Size Aydın'ın meselelerini değil, dünya meseleleri içinde Türkiye'nin temas etmesi gereken hususları arz etmek istiyordum. Lakin bir kahve içimi kadar bir zamanda bu meseleleri Gazi Hazretleri bile kolayca kavrayamazlar. Bunlar Cumhuriyet'in çetin meseleleridir. Vakit ayırarak ve dikkat verilerek müzakere edilmelidir. Sonra asıl vurucu cümleyi söyleyip Gazi'yi etkilemek istedi. Cumhuriyet'te tahlil zaafı var efendim. Gazi biraz sertleşir gibi oldu. Adnan Bey'in sözleri ilk bakışta kendisini hak kazandırıyor gibi görünmesine rağmen eğer derinliği yoksa zaman israfına dönüşebilirdi. Cumhuriyet'in çetin meseleleri sözü etkileyici bir başlık olabilirdi. Acaba nasıl bir hazırlık içindeydi? Cumhuriyeti meseleleri gerçekten iyi kavranmış ve dünya meseleleri içindeki yeri isabetle değerlendirilmiş miydi? Gazi Hazretleri bunu öğrenmek istedi. Cumhuriyeti bir tesadüf gibi mi görüyorsunuz ki böyle bir tahlil zaafı hissetmektesiniz? Adnan Bey istediği zamanı koparabileceğini hissetti. Şimdi ölçüsü iyi ayarlanmış, ikinci hamleyi yapması gerekiyordu. Hiçbir başarı efsanevi değildir. Büyük hamleler daima akılcı olmayı gerektirir. Umutların ve hayallerin pürüzsüz başarıya ulaştığı her gayretin derinliğinde mutlaka bu söylediğim akıl ve dikkat vardır. Söz ettiğim tahlil, akıl ve dikkat bütünlüğünün bütün yurt sathına yayılmış olmasıdır. Gazi Hazretleri bu küçük cümleden istenen anlamı çıkarmıştı. İstifini bozmadı. Aynı sakin tavrını sürdürdü. Bir kahve daha söyleyin ve hemen başlayınız. Kafi vakti ayırıyorum. Siz de söylediğiniz gibi dikkatinizi kaybetmeyin. Serbest fırkanın kapatılma kararı İsmet Paşa'yı memnun etmiş. Muhalefet yaratma hevesinin kırılması paşanın arzuladığı siyasi zemini yaratmıştı. En yakın tarihte seçimleri yaparak meclisin en az 4 yıl daha kendi kontrolünde olmasını planlıyordu. En geç 3 ay içinde bu işi nihayete bağlamak gerektiği fikrindeydi, seçim kararı almış ve dahiliye vekili Şükrü Kaya'ya talimat vermişti. Kimsenin gözünün yaşına bakma, sadece Gazi Hazretlerine haber ver yeter. Olanı biteni bu defa senden öğrensin. Şükrü Kaya seçim kararının alındığını Gazi Hazretlerine Ankara'da olmadığı bir günde duyurmanın daha uygun olacağını düşünmüş ve Aydın Valiliğine bir telsiz emriyle haberi sunmalarını istemişti. Bu küçük kurnazlığın Gazi Hazretlerini sinirlendireceğini kestirmiş ve ilave bir haberle gönül alıcı olmak istemişti. Gönderdiği pusuladaki haber kısaydı. Kubilay'ı şehit edenler bugün idam edildiler. Milletimiz devrimlerimize sadık, emirlerinize itaatkardır. Hükümet seçim kararı almıştır. Şükrü Kaya bir küçük kurnazlık daha düşünmüş, idamların infazı sırasında sehpadan düşüp o telaş içinde kaçmayı başaran mahkumdan söz etmemişti. Haber pusulası kendi şükranını arz eden samimiyet ve bağlılığın perçiniydi. Ellerinizi öperim efendim. Gazi Hazretleri Adnan Bey'den etkilenmişti. Adnan Bey, Cumhuriyet'in geleceği konusunda 3-5 hamasi cümle yerine ekonomik hayatta alınması gerekli tedbirleri düşünmüş ve bir liste hazırlamıştı. Bunların günlük yaşantıda karşılaşılması muhtemel sonuçlarını ve sebebiyet verebileceği sosyal patlamaları da ele alıp değerlendirmişti. Dünya ekonomik buhranının sonuçlarını ve Türkiye'ye etkilerini tahlil eden konuşmasında Cumhuriyet politikalarının ne olabileceğini anlatıyordu. Özellikle piyasada serbestçe belirlenen döviz kurlarının devletin kontrolü altına alınmasının son derece güç tehlikeler yaratacağını anlatmıştı. Osmanlı borçlarının taksit ödemeleri, demir yollarının devletleştirme taksitlerinin ödenmesi nedeniyle döviz talebinin artmasından ötürü kambiyo kontrolü sisteminin getirilmesi geçici bir çözüm olarak ilk günlerde etkili olmuşsa bile gelişen bir ekonomi için çok ciddi sorunlar yaratmaya başlamıştı. İthalatın kısalması, gümrük vergilerinin yükseltilmesi ve döviz fiyatının yüksek tutulması ülkede yapılması gerekli yatırımları kısıtlayabilirdi. Adnan Bey bu konuşmasından sonra Gazi Hazretlerinin yüzünde tebessüm yaratacak nüktesini yaptı. Karabekir Paşa tasarruf cemiyeti kurmuş, zat-ı halinizde himayenizi almışsınız. Tasarruf edebilmek için önce üretmek gerekir paşam. Üretimsiz tasarruf olmaz. Hükümetin yatırım politikasıyla üretimi artıramayız. Gazi tebessümünü uzun süre yüzünde muhafaza etmedi. Adnan Bey dikkatle izlediğini belli etti. İsmet Paşa bunu duymasın. Partide kahve çay ikramını yasaklamıştı. Bana bir kahve daha söyleyiniz. Vakit epey ilerlemişti. Adnan Bey neredeyse 2 saati aşkın zamandan beri Gazi Hazretlerine memleket meseleleri üzerindeki görüşlerini anlatıyordu. Amele cemiyetlerinin disiplin adı altında zorlanmasının doğru olmadığını söylüyor ve bu konuda eski iştirak oyuncuların tecrübelerinden yararlanmak gerektiğini aktarıyordu. Gazi Hazretleri bu konuda birden gerildi. Bu tartışmayı yanlış anlama ihtimallerini bertaraf etmek istiyordu. Bir iftihar geçmişinden bir müphem geleceğe bakıyoruz. Bir tehlikeli eşikteyiz. Temkinli davranmaya ve her adımımızı dikkatli atmaya mecburuz. Adnan Bey bu ağır lisanı kendini muhatap alan özel bir kulak çekme olarak yorumlamadı. Aksine üzerine gidip tartışılması gerekli bir cumhuriyet disiplini gibi gördü. Düşünce hareketlerinin kısıtlanmasını, insanların düşündüklerini söyleyemez noktaya getirilmelerini doğru bulmadığını anlatmak istiyordu. İnsan varlığının en soylu değeri düşünebilmek ve düşündüklerini paylaşmaktır. Bunu yapabildiğimiz takdirde yücelebiliriz. Boyunduruk altında tutulmuş düşünceleri değil, o boyunduruğu kabul eden insanların ne zavallı varlıklar olduğunu düşünelim. Siz bize bu zavallılığın mücadelesini öğrettiniz. Adnan Bey, Gazi Hazretleri'nin nasıl bir tavır takınacağını görmek istedi. Ona göre sözlerinin akışını gözden geçirecek ve bir fırsat bulursa biraz da memleketin aydın evlatlarının desteklenmesine temas edecekti. Gazi anlatılanlardan rahatsız olmamıştı. Cevap da vermedi. Sadece konuşmanın akışında bir aksama olmaması için eliyle devam et şeklinde işaret etti. Adnan Bey daha da cesaretlenmişti. Siyasette her an başımıza büyük felaketler geleceği korkusuyla kendimizi sınırlayamayız. O zaman cesaretimiz de kalmaz, niyetimiz de. Elimizde olmayan şeyleri elimizde olan imkanlarla değiştirirsek her şeyin üstesinden gelebiliriz. Gazi Hazretleri giderek daha çok sevmeye başlamıştı. Son bir darbeyle Adnan Bey'i sarsmak, nereye kadar dayanıklı olduğunu ölçmek istedi. Sözlerine kendini beğenmiş bir adamı dinlemiş gibi biraz da uçuk, tebessümlü mana katmıştı. Amacı Adnan Bey'i tahrik etmekti. Bir insanın sadece kendine bağlı olması halinde mesut olması mümkün değildir. Varlığının bütün değerlerini paylaşmalı ve güçlenmelidir. Cumhuriyetimiz için ben bu saadeti sizde görmek isterdim. Cesaretinizi görebileceğimiz neyiniz varsa arkadaşlarınızdan esirgemeyiniz. Bu görüşmenin en can alıcı noktasına gelinmişti. Adnan Bey sıratın tam ortasındaydı. Eğer sıçrarsa karşıya geçecek ve artık bütün imtihanları kazanmış olacaktı. Bazılarının hayatındaki en büyük disiplin korkudur. Bunu bir ibadet gibi benimserler. Alim veya cahil, zengin veya fakir olması fark etmez. Bu adamların ne cesaretinde mana, ne macerasında fazilet vardır. Yalanacak bir çanak vermeniz yeterlidir.